Hayırlı günler aziz dinleyenlerim. Kalbi Hayat programımızın bugünkü konusu kalbin en temel fonksiyonlarından birisi olan idrak, akletme, anlama melekesi üzerinde durmuş olacağız inşallah. Daha önceki programlarımızda da sıklıkla ifade ettiğimiz gibi kalbin en önemli fonksiyonunun insanın Allah ile olan ilişkilerinde temsil vazifesini yürütmesi olduğunu birkaç defa ifade etmiştik. Kalp bu önemli vazifeyi gereği gibi yerine getirmek ve varlığı doğru kavrayabilmek için elbette bazı hususiyetlere sahip olmak durumundadır. Kur'an-ı Kerim bir taraftan kalbin akletmek, anlamak, tedebbür ve tezekkür etmek gibi fonksiyonlarına sık sık vurgu yaparak onun idrak fonksiyonuna dikkat çekerken, diğer taraftan da dinin hakikatinin sevgi, korku, tazim ve tevazu gibi duygularla iç içe olduğuna işaret ederek kalbin duygu odağı olduğuna dikkat çeker. Bilgi vasıtaları diyebileceğimiz idrak, vahiy ve ilhamı da kalbe nispet ederek onun bilgi merkezi olduğunu belirtir. Yine Kur'an, irade, niyet ve ihlas unsurlarıyla amellerin oluşmasında ve değer kazanmasında kalbin rolüne dikkat çektiği gibi, amellerin neticesinden de kalbin doğrudan etkilendiğini beyan eder. Evet, kalbin fonksiyonları çerçevesinde işte bu üç ana başlık altında konuyu ele almaya çalışacağız. Bir, kalbin idrak merkezi oluşu. İkincisi, duyguların merkezi oluşu. Üçüncüsü ise amel ve davranışlarımızın adeta motoru konumunda olması. Bugün ise daha çok onun idrak merkezi oluşu üzerinde inşallah durmuş olacağız. İnsanın varlığa bakışında ve hatta tüm değer ölçülerinin şekillenmesinde etkin olan idrak mekanizmasının Kur'an'da doğrudan kalbe nispet edilmesi, kalbin insanda odak nokta olmasının tabii bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Zira benliğin parçalanmaması için koordinenin tek merkezde oluşu ne kadar önemliyse, karar mekanizmasının merkeze bağlılığı da o kadar önemlidir muhterem dinleyenler. İnsanın karar mekanizması ise idrakidir. Kalple ilgili ayetler dikkatli bir şekilde değerlendirilecek olursa, kalbin olumlu ve olumsuz tüm nitelik ve fonksiyonlarının esasen onun idrak yönünün sıhhatli olup olmamasıyla doğru orantılı olduğu görülecektir. Yine aynı şekilde düşünce, amel ve davranışların ilahi ölçülere göre müsbet ya da menfi oluşunun temelinde de hiç şüphesiz kalbin bu idrak fonksiyonu etkili olmaktadır. Binaenaleyh, varlığı doğru algılamak, maksada uygun yorumlamak ve gereğini icra etmek ancak kalbin akletme, tedebbür, tefekkür ve basiret gibi idrak melekelerinin gereği gibi çalışmasıyla mümkün olabilecektir. Kalp-akıl ilişkisinin keyfiyeti üzerinde daha önceki programlarda durmuştuk. Burada tekrar aynı konuya girmek istemeyiz. Ancak şu kadarını ifade edelim ki, Kur'an, eşyanın hakikatini idrak etmek ve görünen gerçeklerden görünmeyen hakikatlere istidlal yoluyla deliller çıkararak ulaşmak anlamını içeren akletme melekesini kalbin fonksiyonlarından biri olarak takdim eder. Nitekim Hac suresinin 46. ayetinde Rabbimiz "Efelem yesiru fil ard fetekuna lehum kulubun yaqiluna biha fe innaha la ta'mal absar velakin ta'mal kulubullati fisudur." Yani ey peygamber, sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı ki bu sayede düşünecekleri, yani akledecekleri kalplere, işitecekleri kulaklara sahip olsunlar. Şüphesiz ki yalnız baştaki gözler kör olmaz. Asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Akletme fiili esasen Kur'an'da 50'ye yakın ayette geçer. Akıl isim olarak geçmez. sevgili dinleyenler. Daha çok fiil olarak, yani bir aktive olarak geçer. Bu ayetlere baktığımız zaman kalbin akletme fonksiyonunun genellikle kevni ayetler diye ifade ettiğimiz şu varlık alemi, bütün varlık, yerler, gökler, ay, güneş, yıldızlar, efendim hadiseler, genellikle işte bu akletme fonksiyonu, bu ayetlerin görülmesi, bu ayetlerden yola çıkılarak ilahi kudretin sezilmesi, ilahi varlığın hissedilmesi, bir de kelami ayetlerin anlaşılması, yani Kur'an gibi ilahi olarak Allah tarafından bize indirilen ilahi mesajların, sözlü mesajların kavranması, mantık dışı düşünce ve davranışların sezilmesi, bilinen gerçeklerden hareketle bilinmeyenin kavranması ve yaşanan hadiselerden ibret alınması gibi hususlarda efendim Kur'an'daki akletme fonksiyonu kullanılmıştır. İnsan için akletme fonksiyonu o kadar önemlidir ki bir kimsenin bu özelliği kaybolmuş ise yeryüzünde yürüyen canlıların en şerlisi konumuna düşmüş demektir. Enfal suresinde Rabbimiz öyle buyurur. Summun inne şerrat devâb indallâhi es-summul bükmüllezîne lâ yâgilûn. İşte yerde yürüyen, debeleyen canlıların en şerlisi, en kötüsü sağır, efendim, tat ve kör ve bu sebeple de akletmeyen varlıklardır der. Buradaki tabi sağırlık, körlük, tatlık meselesi, konuşamama meselesi, zahiri dediğimiz bedeni özürlerden ziyade insanın hakikatinin özürleridir. İnsanın zahiren bedeni kulağı duyar da gönül kulağı duymaz. İnsanın baş gözü görür de gönül gözü görmez. İnsan hakikati konuşamaz. Dili oynar da hakikati konuşamaz. İşte Cenab-ı Hak böyle bu nevi efendim vasıtalardan, öz vasıtalardan mahrum kimselerin akledemeyen kimseler oldukları ve dolayısıyla varlığın en şerlileri olduklarına dikkat çeker. Kur'an'ın beyanına göre insanı dünyada gerçekler karşısında cehalet karanlığına gömen ve ahirette ise cehennem çukuruna düşüren inkar ve şirk pisliğinin en önemli sebebi akletmemektir. Kişinin böyle bir inkara ya da şirke saplanmasının temelinde o akletme fonksiyonunun kullanılmaması yattığını Kur'an bize haber verir. Eşsiz merhameti gereği insanın iki dünyada bedbaht olmasını istemeyen Yüce Rabbimiz, gerek kainat ayetleri ve gerekse kelami sözlü ayetler vasıtasıyla kullarının akletme melekelerini adeta çalıştırmayı murad etmiştir. Ancak ne var ki bu ayetlerden istifade edebilmek ve hakikate ulaşmak için de her şeyden önce ön yargıdan uzak bir şekilde gerçekleri gören bir göze ve işiten bir kulağa sahip olmak gerekir. Nitekim sağır, kör ve dilsizlerin akletme fonksiyonlarının çalışmayacağı açık bir şekilde bildirilmiştir. Başlangıç itibariyle ayetler karşısında insanı duyarsız yapan ve onu adeta sağır ve kör konumuna düşüren hususlar Kur'an'da bize şöyle haber verilir. Kibir mesela. Kibir İlahi ayetler karşısında insanı duyarsızlaştırır. İnat, körü körüne bir taklit. Kur'an'da birçok ayette bakıyoruz, efendim, atalarımızı biz böyle bulmadık diyerek, aba ve ecdadının, baba ve dedelerinin yaşayış tarzlarını yegane gerçek olarak görüp, yeni gelen ilahi hakikatleri ona göre değerlendiren nice kavimler gelmiştir. İşte akıllarını çalıştırmıyorlar. Cenab-ı Hak onlara hiç akletmez misiniz? Bu konuşmayan, size hiçbir fayda ya da zarar dokunduramayan varlıklara niye tapıyorsunuz diye sürekli sorar. İşte insanın adeta duyarsızlaştıran vasıflar bunlardır. Efendim inat da böyle bir şeydir. Hakikati bildiğiniz halde değişik mülahazalarla, nefsani hesaplarla körü körüne inat edersiniz. O inat da sizin aklınızı çalıştırmaz. Hevayı ilah edinmede Kur'an'da bu anlamda aklın önünde büyük bir engel, büyük bir set olarak durur. İnsanın kendi arzularını putlaştırması aklı örter. Mesela şöyle bir söz vardır Araplarda. Bir şeyi senin aşırı sevmen seni kör ve sağır yapar der. İşte böyle bir şey. İnsan bazen bir şeye çok düşmanlık gösterir. Orada da adaleti, hakkı gözetemez. Gerçekleri keşfedemez. Bir şeyi çok sever, orada da taraflı davranır. Bu bakımdan duyguların çoğu zaman aklın önüne perde olduğu da bilinen bir husustur. İşte Cenab-ı Hak buna hevayı ilah edinme diye bahseder. Bunlar esasen kişilik zaaflarıdır. Bunlar bir anlamda kalbin kilitleridir ki açılmadan gerçekleri idrak etmenin imkanı yoktur. Kur'an'a göre insanda zahiren işitme ve görme duyularının varlığı ve hatta sıhhati ayetleri kavramak için yeterli değildir. Zira sözlü ayetlerin anlaşılması ve sözsüz ayetlerin delalet ve yorumu kişilerin kalp yapılarıyla yakından ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de sözlü ayetlerin idrak edilmesi genellikle fıkıh ve tedebbür kavramlarıyla ifade edilir. Fıkıh anlamak demek. Tedebbür de adeta o sözün ne anlama geldiğini düşüne düşüne, tefekkür ede ede, araştırma yapa yapa belli bir sonuca ulaşmak demektir. Daha çok mesela Kur'an ayetleri söz konusu olduğunda, Hazreti Peygamber'in dilinden dökülen sözler söz konusu olduğunda burada bu iki kelime kullanılır, fıkıh kavramı. Adeta tadına vararak, zevkine ererek, delillerini bilerek bir şeyi anlamak demektir. Tedebbür de enini sonunu düşüne düşüne gerçeğe ulaşmak anlamına gelir. Kainat ayetlerinin, ki biz buna kevni ayetler diyoruz, varlık alemi diyelim. Varlık alemindeki her bir varlığın ya da yaşanan hadiselerin kavranması ise çoğu zaman akıl, tefekkür ve basiret gibi kelimelerle bunların anlaşılması ifade edilir. Akletme, tefekkür etme ve basiret, gönül gözü diyelim. Söz konusu kavramların hemen hepsinin gerek kelami ayetler diye ifade ettiğimiz Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında, gerekse varlık alemindeki tüm varlık ayetlerinin anlaşılmasında kullanılan bu kelimelerin hemen hepsinin kalple bir şekilde ilişkilendirilmiş olması, kalbin idrak merkezi oluşunu vurgulaması bakımından son derece dikkat çekicidir. Sözlükte bir şeyi bilmek, sözü konuşanın maksadına uygun olarak anlamak ve derinlemesine kavramak manasına gelen fıkıh kelimesi, Kur'an'da taşıdığı anlam itibariyle görünen ve bilinenden hareketle görünmeyen hakikati keşfetmek ve bir şeyi, bir sözü illet ve hikmetiyle zevkine vararak ve hatta tatbik edecek surette anlamak şeklinde açıklanmış müfessirlerimiz tarafından. Günahlarla örtülmüş ve adeta üzerinde kalın perdeler oluşmuş kalplerin ilahi mesajı anlamaktan mahrum olduğunu beyan eden ayetlerde genellikle bu fıkıh kelimesi kullanılmıştır. Mesela o kitap ehli olanlardan seni dinleyenler de vardır ey Habibim. Fakat biz onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarının içine de ağırlık koyduk ayetinde bu fıkıh kelimesi kullanılmış oluyor. Bir başka ayette de yine ki Münafıkun suresi ayet 2 ile 3. Münafıklar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yoluna engel oldular. Onların yaptıkları ne kötüdür. Böyle davranmalarının sebebi şudur. İnandılar sonra inkar ettiler. Bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fehum la yefkahun. Artık onlar fıkh etmezler, yani anlamazlar. Kalbin bu anlama, yani fıkıh kabiliyetinin körelmesi kişiyi hidayetten mahrum olma sonucuna götürüyor. İnsanı hayvandan ayıran en önemli vasfın idrak olduğu düşünülürse bunun yokluğu bir anlamda insan olma şeref ve haysiyetinin kaybedilmesi anlamına da gelecektir. Nitekim cehennem ehlinin ortak özelliklerini beyan eden şu ayet bu hakikati ifade eder. Araf suresi 179. Andolsun cehennem içinde birçok cin ve insan yarattı ki kalpleri vardır fakat onlarla anlamazlar. Lehum kulubun la yefkahune biha. Evet. Kalpler vardır, kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar. Gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapık ve işte gafiller tam da onlardır. Ön yargıdan arınmış bir şekilde Kur'an'a yönelen ve samimi olarak anlamak isteyen bir kimse, muhakkak Kur'an'ın hak katından indirilmiş bir kitap olduğunu idrak edecek ve mesajın içeriğini doğru bir şekilde kavrayacaktır. İşte kişiyi böyle bir idrake götüren fikri yaklaşım, Kur'an'da tedebbür kelimesiyle ifade edilmiş ve kalple ilgisine dikkat çekilmiştir. Ayet-i kerime Muhammed suresinde geçer, 24. ayet. Onlar Kur'an üzerinde hiç tedebbür etmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Tedebbür Arapçada sözlük anlamı itibariyle bir şeyin sonucuna yoğunlaşmak demektir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bir işin ya da sözün gayesinin ne olduğu üzerinde inceden inceye düşünmek. Kalbin maksadı kavrama uğruna eşyanın hakikatini araştırma çabası diye tarif edilen esasen tefekkürle tedebbür arasındaki fark, tefekkürde delillere yoğunlaşma söz konusu iken tedebbürde bu yoğunlaşma sonuca, neticeye, ne demek istediğine yöneliktir muhterem dinleyenlerim. Evet, şimdi bizi evlerinde, arabalarında, efendim, çalışma ortamında dinleyen dostlarımız, bir an için hakikaten elbette bu sohbetin konusu olan kalp ve kalbin idrak yönü sizlerin de dikkatini çekiyordur. Esasen hayatın kalitesi, insanın insaniyeti hep bu vasıflar üzerinedir. Şu alemde elbette her birimizin meşgaleleri var. Maişet derdimiz var. Geçim derdimiz var, ailemiz var, evladımız var, gelecek düşüncemiz var, istikbale dair hayallerimiz var. Fakat bütün bunlar bizi asla kendimizden, özümüzden, kalbimizden koparmamalı. Özellikle de kalbin bu idrak yönü üzerine yoğunlaşabilmeliyiz. Kur'an üzerinde bu konuda yoğunlaşabilmek, Rabbin mesajları üzerinde inceden inceye düşünmek, insana ebediyet kapısını ve eşsiz ve engin huzur deryasına açılan, kendisine bir yol olarak açılan bir yolun ve o yolda yürümenin kolaylaşacağını Rabbimiz, efendim, Kur'an'ın değişik beyanlarında bizlere haber verir. Kur'an üzerinde tedebbür edilmesinin gereğini beyan eden ayetler, aynı zamanda Kur'an'ı anlamak, gerçekleştirmek istediği hedefleri kavramak ve hidayetinden istifade etmek için yüzeysel bir okumanın yeterli olmadığına da işaret etmektedir. Nitekim ilahi kitabın indiriliş maksadını beyan eden şu ayet bu gerçeği dile getirir. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini iyice düşünsünler, tedebbür etsinler ve gerçek akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik. Allah Teala'nın kelam sıfatının, yani konuşma sıfatının bir tecellisi olan ilahi kitaplar, kalp tarafından anlaşılabileceği gibi, tekvin sıfatının ol diyerek oldurduğu alemin ve o işte bu alemin oluşmasındaki arka plandaki Yüce Rabbimizin o tekvin sıfatının tecellisi olan kainat kitabı da yine kalp tarafından okunabilecektir. Sözlü ayetlerin anlaşılmasında kalbe yardımcı uzuv genellikle işitme duyusu iken sözsüz ayetlerde bu yardımcı gözdür. Bu bakımdan kalbin bu çeşit ayetleri anlama ve idrak etme hususiyeti genelde basiret kavramıyla ifade edilirken, söz konusu ayetleri kavramaması körlük anlamına gelen âmâ kelimesiyle beyan edilir. Mesela yeryüzünde gezip dolaştığı halde önceki kavimlerin akıbetinden ibret alamayanlar, kalpleri körelmiş kimseler olarak bize anlatılır. Hac suresi ayet 46'da, ama ne var ki onlarda kör olan gözler değil, kör olan göğüslerdeki kalplerdir ayeti işte bu hakikate işaret etmektedir. İbn Abbas ve Mukatil'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre, bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır ayeti nazil olunca, ki bu ayetin metni şöyledir: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى. Evet, bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır. İşte bu ayet nazil olunca gözleri görmeyen Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, ben şu dünyada âmâ olarak yaşıyorum. Gözlerim kapalı. Dünyayı seyredemiyorum. Ahirette de mi kör olacağım? Demesi üzerine az önce mealini verdiğimiz ayet nazil olmuştur. Yani fe innehâ la ta'mel absar ve lakin ta'mel kulûbülletî fissudûr. Esasen kör olan baş gözleri değil, esas kör olan gerçek âmâlık sadırlarda, göğüslerde olan kalplerin körlüğüdür ayeti bunun üzerine nazil olmuştur diyor İbn Abbas ve Mukatil radıyallahu anhüma. Kalp gözü diye de ifade edilen basiret kavramı esasen sözlükte görmek, sezmek ve göz anlamına gelen basar kökünden türemiş bir kelimedir. Genellikle kutsiyet nuruyla aydınlanmış kalbin maddi ve manevi varlığın hakikatini kavrama gücü şeklinde tanımlanmıştır. Cürcani, Seyyid Şerif Cürcani, filozofların kalbin bu gücüne el kuvvetül kutsiyye ya da el akiletün nazariye adını verdiklerini de zikreder. Basiret kavramı Kur'an-ı Kerim'de insana izafe edildiğinde genel olarak görme ve özellikle gerçekleri keşfetme, doğru yolu tanıma, hakkı batıldan ayırma ve ibret alma yeteneği anlamında kullanılmış ve çoğu zaman manevi körlük ve dalaletin karşıtı olarak bu basiret kelimesi kullanılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'ta gördükleriyle ilgili olarak gördüğünü gönül yalanlamadı. Mâ kezebel fuâdu mâ râ'a, ki burada fuat kelimesi kalp anlamında daha çok anlaşılıyor. Gördüğünü gönül yalanlamadı. İşte bu ayette geçen ve görmek anlamına gelen Arapçadaki ra'a fiilinin fuat kelimesine nispetinin de mümkün olduğunu söyleyen bazı alimler bu görmenin kalple olabileceği üzerinde durmuşlardır. Yani kalbin gördüğünü yalanlamadı anlamına. Nitekim bu ayeti delil gösteren İbn Abbas radıyallahu anhuma, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki defa Allah'ı gördüğünü ve ancak bu görmenin kalple gerçekleştiğini bildirmiştir. Mutasavvıflar insanın dış alemi gören bedendeki iki gözüne karşılık kalbin de iç alemi gören iki gözü bulunduğunu kabul eder ve buna aynul kalp, kalp gözü, dide-i can, can gözü, çeşmi batın bin, marifet gözü ve kalp gözü gibi isimler verirler. Bedendeki göz, maddi alemdeki varlıkları, olayları, renkleri ve şekilleri gördüğü gibi, gönül gözü de dış alemdeki eşya ve olayların iç yüzünü ve manevi alemdeki hakikatleri görür. Bedendeki göz, insanlarla hayvanlar arasında müşterektir. Fakat kalp gözü insanlara mahsustur. Basiret gözü her insanda kuvve halinde vardır. Bir tohum olarak her insan istidadında bunu barındırır. Bazı kimselerde bu göz Allah vergisi, yani vehbi olarak doğuştan açık olursa da çok defa his perdesiyle örtülü olduğundan onu mücahede ile açmak gerekir. Nefis cihadıyla onu yeniden harekete geçirmek gerekir. Bazı insanların kalp gözü çabuk, bazılarınınki ise geç açılır. Basireti açılanların duyular ötesi gerçekleri görmelerinin de değişik dereceleri vardır. Bedendeki gözde olduğu gibi kalp gözü için de eksik ve yanlış görme bahis konusu olur. Kalp gözü safiyet derecesine göre tam veya eksik görebilir. Tasavvufta kalp gözü meselesi o kadar önemlidir ki, adeta insanın değeri onunla ölçülür. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi'nin şu sözü meşhurdur. İnsanoğlu gözdür, gerisi deriden ibarettir. Göz ise dostu ya dostu, yani Allah'ı gören göze denir. İnsan vücudunda bazı enerji merkezlerinin varlığından hareket eden, mesela şakra öğretisine göre de insanın iki kaşı arasında bulunan altıncı şakraya aynı zamanda üçüncü göz, bilgelik gözü veya iç gözü adının verilmesi dikkat çekicidir. Bu öğretiye göre bu göz bilince ulaşma mekanıdır ve kalp şakrasıyla işbirliği içinde olursa yakın ve uzak mesafelere şifa dağıtan enerjiler gönderebilir. Yine aynı şekilde bu şakra sayesinde fiziksel gerçekliğin ötesindeki tüm yaratılış düzeylerine ulaşılabilir. Bunun bilgisi, sezgi, altıncı his ya da aşırı duyarlı işitme, hissetme şeklinde ulaşır. Bu şakra ne kadar gelişirse düşünceler de o kadar kısa yoldan gerçeği keşfeder hale gelir. Dünya yeni bir şekilde algılanır. Akılcı düşüncenin sınırlamaları tamamen aşılmış olur. Maddi yaratılış düzlemleriyle saf oluş arasında sayısız dünyaların mevcudiyeti ve bunlarda yaşayan çok sayıda hayat şeklinin varlığı açıkça müşahede edilir. Evet, bu şakra öğretisine göre bu üçüncü göz, kalp gözü bu şekilde anlaşılmış oluyor muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de gözleri ve kulakları olduğu halde görmeyen ve duymayan kimselere karşılık eşya ve hadiselerin gerçek yüzünü keşfeden ve kendileri için gerekli ibret dersini çıkaran basiret sahiplerinin, yani ulul ebsarın varlığına dikkat çeken ayetler esasen insana madde ve manayı keşfetme gücünün verildiğine işaret eder. Hatta Kur'an esas körlüğün kalp körlüğü olduğunu vurgulamak suretiyle baş gözüyle görünen alemden çok görünmeyen mana aleminin görülüp idrak edilmesinin önemli olduğunu vurgular. Bu görmenin keyfiyeti üzerinde kesin bir sonuca ulaşmak pek mümkün görülmese de bunun akletme, tefekkür ve tedebbür neticesi oluşan idrakten farklı olarak sezgisel bir yaklaşımla eşyanın hakikatini kavramaya yönelik bir idrak şekli olduğunu söyleyebiliriz. Bu görmenin rüya ile ilişkilendirilerek baş gözüyle görmeye benzer bir keyfiyet olabileceği ihtimalini reddetmenin de mümkün olmadığını ifade etmeliyiz. Kur'an bir taraftan bu nevi idrakin menfi davranışlarla körleştirilebileceğine dikkat çekerken, diğer taraftan da bunun takva duygusuyla ortaya çıkarılıp geliştirilebileceğine işaret eder. Mesela buyrulur ki Mü'min suresinin 58. ayetinde, körle gören, yani basir, ama ile basir, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Adeta iman ve salih ameller insanı basir, yani gören, o kalp gözü açılan kimselere, kötülük yapan, günahlara dalan kimselerde körlere benzetilmiş oluyor. Buradan hareketle günahların ve masiyetlerin insanı körleştirdiği, iman ve salih amellerin de kalp gözünü açtığı sonucuna rahatlıkla ulaşabiliriz. Ne kadar az düşünüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak, bize dikkat çekiyor. Bir başka ayet-i kerimede Enfal suresi 179'da, ey iman edenler, eğer Allah'a karşı tam bir takva duygusu içinde olursanız, hassas bir dini duyarlılıkla efendim hayatı yaşarsanız, o size, Allah size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, yani furkan verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilen şu kutsi hadis ise konuya daha farklı bir boyut getirmektedir. Allah Teala buyurdu ki, kim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşmış olmaz. Nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Ben onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey talep ederse istediğini mutlaka ona veririm. herhangi bir şeyden korumamı isterse de onu muhakkak ondan korurum. Bu kutsi hadiste zikredilen ve Allah'a izafe edilen işiten kulağı gören gözü olurum gibi ifadeler hadis şarihleri tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Belki bunlardan birkaçına şöyle işaret edebiliriz muhterem dinleyenlerim. Burada bir temsil söz konusudur ve benim emrimi tercih konusunda ben kulumun adeta gören gözü ve işiten kulağı durumundayım demektir. Yani kulum bu azalarını nasıl severse bana hizmet ve taati de öyle sever. Bu tabii çok yüzeysel bir yorum oluyor. Bir başka açıklama, kulumun benimle meşguliyeti tüm varlığına sirayet etmiştir. Artık o ancak beni razı edecek şeylere kulak verir ve sadece benim emirlerimi görüp gözetir. Bir başka açıklama, ben ona yardım konusunda adeta onun gören gözü ve tutan eli olurum. Şöyle de yorumlanmış, kulumun görüp işittiği her şey ben olurum. Artık o sadece zikrimi işitir, kitabımı okumaktan lezzet alır ve ünsiyetini yalnız benimle münacata, benimle hususi konuşmaya hasreder. Bir başka alimimizin açıklaması ise bu ifadeler birer temsildir ve bu azalarla yapılan fiillerde Allah'ın kuluna yardımını ifade eder. Hadisin anlaşılmasındaki güçlükten dolayı bazı hadisçiler efendim eğer bu hadisi Buhari rivayet etmemiş olsaydı bunu biz zayıf hadis sayardık diyebilmişlerdir. Fakat sufilerin, ehli tasavvufun, ariflerin bu hadis-i şerife yaklaşımı ise daha çok tasavvuftaki fenafillah anlayışı çerçevesinde olmuştur. Tasavvufta fena terimi, muhterem dinleyenlerim, kulun beşeri sıfatlardan sıyrılıp zat-ı ilahiyenin dışında ilahi sıfatlarla muttasıf hale gelmesi şeklinde daha çok tanımlanıyor tarifat kitaplarında. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diye ifade edilir tasavvufi eserlerde. İşte bu hadisle ilgili farklı yorumlar var. İbn Arabi'nin Muhyiddin İbn Arabi'nin vahdet görüşüne, tevhid görüşüne dayandırdığı naslardan biri olan bu hadisi kutsi ki o vahdeti vücut dediğimiz varlığın birliği noktasına daha çok İbn Arabi bu nevi hadislerden yola çıkarak ifade eder. Daha sonraki mutasavvıflar tarafından da bu vahdeti vücut doktrinine bir esas olarak bu hadis sıkça zikredilmiştir. Hadis-i Kutsi'nin hangi manaya delalet ettiği konusunda kesin bir sonuca ulaşmak mümkün görünmese de farz ve nafilelere sıkı bir şekilde sarılan diğer bir ifadeyle takvaya yönelen kimselerin başkalarına nispetle işitme, görme ve idrak duygularında farklı bir hassasiyete ve derinliğe ulaşabilecekleri anlaşılmaktadır. Yani bu burada bir ihtilaf söz konusu olamaz. Çünkü Yüce Rabbimiz ben onun gören gözü, işiten kulağı olurum buyurduğuna göre, akleden kalbi olurum buyurduğuna göre bu mertebeye erişmeyenle bu mertebeye erişenin arasında herhalde kıyaslanamayacak çok büyük bir fark olmalıdır. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kilometrelerce öteden kendisine gönderilen Yusuf'un gömleğinin kokusunu duyarak eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine gönderildiği Allah adamının ki Hızır diye tefsirlerimizde daha çok izah edilir, geçmişe ve geleceğe yönelik keşiflerde bulunması, insanların eşyayı görüp işitme ve yorumlama melekelerinin boyutlarını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Belki herkes sadece kendisine bakıp işte göz ancak şu kadar hudutta iş yapabilir, kulak sadece şu frekanstaki sesleri işitebilir şeklinde sınırlamalar getirmesi, kendisine bakarak diğerlerini inkar etmesi bir başka cehalettir. Yüce Rabbimizin hangi kullarına ne tür ikramlarda, ihsanlarda bulunduğunu bilmiyoruz. Öyleyse bilmediğimiz alana karşı da böyle haddini aşarak yorumlarda bulunmak, o da ayrı bir cehalettir muhterem dinleyenlerim. Kalbin sezgi ve keşif gücü diye de ifade edebileceğimiz basiret olgusunun ilahi bir nurla bu idrak gücüne eriştiği açıktır. Bu bakımdan İbn-i Kayyim'in "Basiret Allah'ın mümin kulunun kalbine attığı bir nurdur" sözü anlamlıdır. Nitekim bazı sufiler de basireti maddi ve manevi aleme Allah'ın nuruyla bakmaktır şeklinde tarif etmişlerdir ki bu tanıma göre basiret ve firaset eş anlamlı iki terim sayılır. Hicr suresinin 75. ayetinde "Şüphesiz bütün bunlarda işaretlerden anlam çıkarmasını bilen kimseler için çıkarılacak nice dersler ve ibretler vardır" ayetinin metninde geçen "mütevessimîn" kelimesi müfessirler tarafından genellikle firaset sahipleri şeklinde açıklanmıştır. Firaset sözlükte keşfetme, sezme, ileri görüşlük gibi manalara gelir. Dar anlamda bir kimsenin dış görünüşüne bakarak onun ahlak ve karakteri hakkında tahminde bulunmayı ifade eder. Daha geniş anlamda ise akıl ve duyu organlarıyla bilinemeyen ancak sezgi gücüyle ulaşılan bütün bilgi alanlarına ihtiva eder. Firaset terim olarak dikkatli bir bakışla zan ve idrakte isabet etmek, isabetli görüş ortaya koymak ve kesin bilginin keşfi ve kaybın adeta gözle görülür hale gelmesidir diye tarifleri de yapılmıştır bu firaset kelimesinin. Firaset bir ilim dalı olarak da gelişmiştir. Bu bakımdan kaynaklarda firasetin bir hikemi, tabii, riyazi ve ilahi olmak üzere üç çeşit olduğundan söz edilir. Allah'ın kalbe bıraktığı bir nurla kulun hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ve faydalıyı zararlıdan ayırmasına ve muhataplarının karakterlerini teşhis etmesine ilahi firaset adı verilmiştir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "müminin firasetinden sakının, zira o Allah'ın nuruyla bakar" sözü bu çeşit bir firaseti bildirmektedir. Bu hadis-i şeriften hareketle imanla firaset arasında yakın bir ilişki kurulmuş ve firasetin imanın kuvvetli ve zayıf oluşuna göre artıp eksileceği üzerinde durulmuştur. Allah tarafından insana üflenen ruhun firasetin kaynağını oluşturduğuna işaret eden bazı sufiler bu terimi ilham anlamında kullanmışlar ve bazı hallerde onu gaybı bilmenin bir vasıtası olarak görmüşlerdir. Onlara göre firaset sahibi müminin Allah'ın nuruyla bakması, Allah'ın o kulun gören gözü olması anlamına gelir. Netice olarak Kur'an-ı Kerim akletme, tedebbür, fıkıh, basiret, firaset ve tefekkür gibi idrakle ilgili kavramları doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kalbe nispet etmekle kalbin idrak merkezi oluşunu açık bir şekilde vurgulamıştır. Binaenaleyh bir kimsede fıtri yapısı bozulmamış bir kalp varsa idrak de var demektir. Nitekim "şüphesiz bunda kalbi olan ya da uyanık bir zihinle kulak verenler için bir öğüt vardır" mealindeki ayet kanaatimizce bu gerçeğe işaret etmektedir. İmanla aydınlanmış idrak sahiplerini "ülül elbab" diye vasıflandıran Kur'an, varlık üzerinde sıhhatli bir anlayışa erişebilenlerin ancak bu gibi kimseler olduğuna işaret ederek onların zikri daimi ve tefekküre dayalı hayatlarını öne çıkarır. Böylece hayatı ve tüm varlığı hakka göre yorumlamanın ve eşyayı hakikati üzere anlamanın ancak takva ile mümkün olabileceği gerçeğine sürekli telmihte bulunur. Buna karşılık sorumsuzca yapılan ameller sonucunda paslanan gönüllerin hicaplı, örtülü olduğu belirtilerek kılıflı, kilitli ve mühürlü kalplerin anlayışsızlığı ve idraksizliği üzerinde durulur. Kevni ve kelami ayetlere yönelik bu anlayışsızlığı körlük olarak vasıflandıran Kur'an, esas körlüğün bu olduğunu bildirerek böylelerinin ahirette de kör olacaklarını haber verir. Şu ayet-i kerime bu körlüğün sebebini açıklar mahiyettedir. "Kim benim zikrimden yüz çevirir, ona sırt dönerse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten gören bir kimseydim der. Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Yerde ve gökte sayısız ayetleri görmezden gelen ve Allah elçilerinin getirdiği ayetleri de anlama gayreti bir tarafa, duymamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kimselerin idrak melekelerinin körleşeceği açıktır. Nitekim bu gibi kimseler hakkında onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onun için akledemezler buyurulmuştur. Artık bunlarda gerçeğin bilgisine ulaşma aracı ortadan kalkmış demektir. Zira Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın da ifade ettiği gibi, bütün hakikat gayiptir. Tabiat, alemi şehadet bir hayaldir. Hem de hareket tecellisinin hayalidir. Hakikat, nihayet akılla, basiretle, kalp gözüyle görülebilir. Şuhud-u harici ile değil, dış gözlerin görüşüyle değil, iç gözlerin, iç hissiyatların, iç duyuların daha güzel çalışmasıyla hakikate ulaşılır, hakikat anlaşılır. Muhterem dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz selim kalpler nasip eylesin de aklı selime erişen, hikmeti bulan kullardan olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.